Ayrım 12.
Sürüler yamacın orasında burasında ve dağ eteklerinde bir ırmak gibi kıvrıla kıvrıla ve dalgalanarak akıyor, kara toprağın yeşil nimetini otluyorlardı. Şimdi güz dağlarının sararmış otlaklarında akboz adacıklar gibi görünüyorlardı. Bugüne kadar her şey yolundaydı çok şükür. Tanabay'ın 500 baş koyundan oluşan iyi bir sürüsü vardı. Gebe koyunların çoğu daha önce bir iki kez doğurmuşlardı. Ama 500 koyun, 500 ayrı dert, ayrı iş idi. Kuzulamadan sonra hayvanlar da işler de bir kat artacaktı. Ancak çobanların gerçek sınavı olacak, onların sabrını ölçecek kuzulama mevsimine daha epeyce vakit vardı. Koyunlara bakmak, atlara bakmaktan elbette daha kolaydı ama Tanabay çobanlığa alışamamıştı daha. Ona göre atların yerini hiçbir şey tutamazdı. Varsın yılkıcılığın eski önemini yitirdiğini söylesinlerdi. Motorlu araç çıkınca yılkının nalı dama atılmış görünüyordu. Koyun üretme işi daha kazançlıydı. Yün, et, süt, deri alınıyordu koyunlardan. Tanabay bunların doğru, akla yatkın olduğunu kabul ediyor ama olayı böyle takır tukur bir hesapla değerlendirmek onun onuruna dokunuyor, canını sıkıyordu. Üyerin başında iyi bir aygır varsa insan yılkıyı yarım gün bırakır, başka işlerle meşgul olabilir ya da bir yere gidebilirdi. Oysa koyunları bırakıp gidemezsin, gün boyu başlarında bulunacaksın. Sürüde çobanın bir de yardımcısı olması gerekirdi ama kolhoz yardımcı vermemişti. Bu da Tanabay için durup dinlenmeden çalışmak demekti. Caydar sürünün gece bekçisi olarak maaşa bağlanmıştı. Bazen kızını sırtına alarak koyun gütmeye de giderdi. Akşam olunca eline çiftliği alıp gece yarısına kadar ağalın çevresinde dolanırdı. Sonra Tanabay devralırdı nöbeti. Şimdi kolhozun bütün koyun üretme birimlerinden sorumlu İbrahim'e defalarca başvurmuş, yardımcı istemiş ama İbrahim her seferinde bir bahaneyle onu başından salmıştı. Taneke, size yardımcıyı nereden bulayım diyordu İbrahim, sözde büyük bir üzüntü içinde. Siz akıllı bir adamsınız, anlarsınız. Gençler okuyor. Okumayanlar ise koyun sözünü bile duymak istemiyorlar. Hepsi şehre gidiyor, demir yollarında, hatta daha uzak yerlere gidip çalışıyorlar. Ben de ne yapacağımı şaşırdım. Siz yalnız bir sürüye bakıyor ve böyle yakınıyorsunuz. Ya ben ne yapayım? Kolhozdaki bütün hayvanlardan beni sorumlu tutuyorlar. Bu gidişle beni mahkemeye verecekler. Başıma bela aldım. Keşke bu görevi başkasına verseydiler. Sizin arka çıktığınız komsomol çobanı Bektay gibileriyle iş yapmak mı, anlaşmak mı, Allah korusun. Ona radyo almalı, sinema filmi getirtmeli, gazete bulup vermeliymişim. Yeni keçe çadır, haftada bir daha gidecek çerçi bulmalıymışım. Bütün bunları istiyor benden. Bunlar olmazsa ben de başımı alıp giderim diyor. Pek geçimsiz, hiçbir şeyi beğenmiyor. Onunla bir görüşüp biraz öğüt verseniz diyorum Taneke. Aslında İbrahim'in söyledikleri doğruydu. Tanabay sözde himayesini aldığı komsomollarla görüşmek istiyor ama buna vakit bulamıyordu. Aşim Bulat Bekov pek becerikli olmasa da geçinilmesi kolay bir delikanlıydı. Ama boylu bostu, yakışıklı bir delikanlı olan Bektay'la anlaşmak hiç de kolay değildi. Çekik kara gözlerinde her zaman bir öfke, bir şiddet okurdunuz. Tanabay'ı görür görmez suratını asar ona çıkışırdı. Taneke, darılma ama boş yere nefes tüketiyorsun. Sen git bu vaktini evinde çoluk çocuğunla geçir. Bana akıl verenler hiç de az değil. Yetiyor da artıyor bir de. Benim gelişim bir ziyan mı? Zararı mı var sana? Olsun olmasın. Senin gibi insanları hiç sevmiyorum ben. Sizler urra urra diye avaz avaz bağırdınız. Ölesiye bir tesiye çalıştınız. İnsan gibi yaşamadınız. Şimdi de bize nefes aldırmak istemiyor. İnsan gibi yaşamamıza engel olmak istiyorsunuz. Tanabay dişlerini sıkarak cevap verirdi. Sözüne dikkat et evlat. Yüzüme bakıp öyle öfkelenme. Ölesiye bir tesiye çalışan bizdik, sen değil. Bunun için pişman da değiliz. Sizler için çalıştık biz. O zamanlar biz canımızı dişimize takarak çalışmasaydık, görürdüm şimdi senin ne durumda olduğunu, nasıl konuştuğunu. Sinema, gazete istemek şöyle dursun, kendi adını bile unuturdun. Sana sadece köle derlerdi, sadece uşaklık ederdiniz. Tanabay Bektay'ı sevmezdi ama dobra dobra konuştuğu için takdir eder, içten içe ona saygı duyardı. bir yandan da Mert açık sözlü bu delikanlıya yazık olduğunu düşünür, onun yanlış yolda olduğunu görmek onu üzerdi. Sonraları yolları ayrıldı. Kasabada karşılaştıkları zaman bile Tanabay Bektay'la konuşmaz, Bektay'ın söylediklerini de dinlemezdi. Kış erken bastırdı. Akbura'nın sırtında kükreyerek, gürleyerek bir anda ortaya çıktı. Hazırlıksız, tedbirsiz yakaladığı çobanların iki ayağını bir pabuca soktu. Ekim ayı yağışsız geçmişti, parıl parıldı. Kasım ayında kış birden bastırdı. O akşam Tanabay koyunları otlaktan sürüp getirdi ve hiçbirine zarar gelmeden açık koraya soktu. Ama gece yarısı Caydar onu yatağından kaldırdı. "Kalk Tanabay, ben dondum, kar yağıyor." Karısının elleri buz gibiydi. Üzerine yağan karın kendisine özgü kokusu yayılıyordu. Buz gibi soğuyan tüfeği ıpıslak olmuştu. Tanabay nöbete çıktı. Hava karanlık ama yer bembeyazdı. Kar lapa lapa yağıyordu. Koyunlar tedirgin oluyor, öksürüp aksırıyor, üzerlerine düşen karı silkeleyerek başlarını o yana bu yana sallıyorlardı. Kar dinecek gibi değildi. "Hele durun bakalım, başımıza bundan beteri de gelecek," diye düşündü Tanabay, gocuğuna daha sıkı sarılarak. "Ay kış baba, erken geldin, çok erken geldin. İyiye mi, kötüye mi işaret bu? Belki de güz sonuna doğru biraz yumuşarsın. Yumuşarsın değil mi kış baba? Kuzulama mevsiminde çekip gitsen iyi olur. Senden bütün dileğimiz bu. Şimdi ne istersen yap, o zamana kadar vaktin var kış baba." Kış baba cevap vermiyordu. Sabahleyin herkesi erkenden ayağa kaldırıp telaşlandırmak, şaşkına çevirmek için gece boyu yağarak her yanı örtmeye, kar tepeleri oluşturmaya devam ediyordu. Dağlar gecenin karanlığında kıpırdamadan duran hayaletler gibiydiler. Dağların umrunda değildi kış. Didinip helak olacak, oradan oraya koşacak olan çobanlardı. Dağlar her zamanki gibi dimdik, hareketsiz ve sessiz idiler. Unutamayacakları o kış işte böyle başladı. Erken gelen bu kışın insanların başına daha neler açacağını kimse bilmiyordu henüz. İlk kar gece boyu dinmeden yağarak her yeri kapladı. Birkaç gün sonra yine yağdı, sonra yine, ta çobanları güz otlaklarından kaçırıncaya kadar. Koyunlar artık dere boylarında, karın az olduğu yerlerde yayılmaya başladılar. Sıra çobanların yüzyıllar boyu edindikleri tecrübelerine, hünerlerine başvurmaya gelmişti. Bilmeyen birinin "burada kardan başka bir şey yok" deyip gittiği yerde çobanlar koyunlara ot bulmak zorundaydılar. Bunu yapamayanlara çoban mı denilirdi? Ara sıra kolhozun yöneticilerinden biri çıka gelir, çevreye ve duruma göz atar, bir yığın soru sorar, büyük vaatlerde bulunur, sonra alelacele döner, sıcak evinin baş köşesine kurulurdu. Çoban yine amansız kışla baş başa kalıverirdi. Tanabay, kolhoz merkezine inip durumu anlatmak için fırsat kolluyordu. Kuzulama zamanı için neler düşündüklerini, ne gibi tedbirler alındığını öğrenmek istiyor, bunun için çırpınıyordu. Ama boşunaydı bu çırpınışı. Başını kaşıyacak zamanı yoktu. Bir defa Caydar yatılı okulda okuyan çocuklarını görmek için gitti ama hiç gecikmeden dönüp geldi. Dağdaki durumları çok güçtü. Tanabay küçük kızlarını evde bırakıp bir yere gidemezdi. Küçük kızını atın üzerinde kucağına oturtuyor, kürkünün uçlarıyla sarıp sarmalıyordu. O üşümüyordu ve halinden memnundu. Büyük kız ise babasının arkasında oturuyor ve üşüyordu. Tanabay Caydar'ın yokluğunda işte bu halde gidiyordu. Caydar yokken ocaktaki ateş bile alevsiz, korsuz bir yetim gibi kalıyordu. Ertesi gün anaları dönüp gelince nasıl sevindiler nasıl? İkisi iki taraftan analarının boynuna sarılmış, bırakmıyorlardı. Zor ayrıldılar annelerinin boynundan. Babaları babaydı ama analarının yerini tutamazdı. Vakit böyle geçip gidiyordu. Kışın ne yapacağı, nasıl geçeceği belli değildi daha. Bir bakıyorsunuz bıçak gibi bir ayaz oluyor, bir de bakıyorsunuz yumuşayıveriyordu. İki kez kar fırtınası oldu. Ardından fırtına dindi ve hava ısındı, karlar erildi. Bu ani değişiklikler Tanabay'ı endişelendiriyordu. Kuzulama döneminde havalar ısınırsa iyi ama ya ısınmazsa hali nice olurdu? Gebe koyunların karnı şişmeye başlamıştı. Kuzusu iri ya da ikiz doğuracak koyunların karınları iyice şişmişti. Çok zayıflamış, omurgaları iyice dışa vurmaya başlamıştı. Bunda da şaşılacak bir şey yoktu. Ağza alınacak otlar kar altında kalmıştı ve hayvanların karnındaki kuzular da analarının kanıyla büyüyordu. Çobanlar bu durumdaki koyunlara yem yedirmek zorundaydılar. Sürülerin bulunduğu dağlara yem götürmeliydiler ama kolhozun ambarı yılan yalamış gibi tam takırdı. Ağır işlerde çalıştırılan atlara verilecek birer avuç yulaftan ve tohumluk tahıldan başka bir şey yoktu. Tanabay her sabah erkenden sürüyü koradan çıkarırken gebe koyunların karnını tutup bakıyor, memelerini elliyordu. Eğer her şey uz giderse kuzularla ilgili olarak verdiği sözü yerine getirebileceğini hesaplıyordu ama yün konusunda verdiği sözü yerine getirmesi mümkün olamayacaktı. Kışın tüyleri az uzuyordu. Uzaması şöyle dursun, bazı koyunlar tüy dökmeye başlamıştı bile. Açlıktı. Koyunların yeterince beslenmemesiydi bunların sebebi. Yem verebilse, ot verebilse yün de alabilirdi. Tanabay üzülüyor, elinden bir şey gelmediği için kendi kendisine kızıyordu. Ne diye dinlemişti Çora'yı, ne diye vermişti o sözleri? Büyük büyük sözler eder, vaatte bulunursun ha? Böylesine salak adamın biriyim ben. Partiye söz verirsin, millete söz verirsin ha? Hiç olmazsa böyle büyük sözler vermeseydi ya. Partiyi, vatanı bu işe karıştırmanın ne gereği vardı? Sıradan bir eski kolhoz işçisi değil miydi? Yo, bunları söylemeliymişim. Yerli yersiz söylenecek sözler miydi bunlar? Neden herkes böyle yapıyor? Birilerine yaranmak için yapamayacağı şeyleri vaat ediyor. Suç kendisinindi. Ne yaptıysa kendisine yapmıştı. Düşünmeden konuşmuştu. Onların söyle dediklerini söylemiş, onların istediklerini yapmıştı. Ama onların umurunda mı? Söz veren onlar olmadığına göre kolayca kurtarırlardı kendilerini. Yalnız Çora için üzülüyordu Tanabay. Çünkü o da iyi durumda değildi. Bir gün iyi olsa iki gün hasta oluyordu. Ömrünü başkalarına dert anlatmakla, onları inandırmaya çalışmakla geçirmişti. Ama neye yaramıştı bütün bunlar? Artık o da ihtiyatlı davranıyor, söyleyeceği sözleri düşünüp taşınıp söylüyordu. Sonunda hasta oldu işte. Hasta olduğuna göre emekli olsaydı ya. Kış hükmünü sürüyor, çobanları bir ümitlendirip bir ümitsizliğe düşürüyordu. Tanabay'ın sürüsünden iki koyun açlıktan öldü. Kendisinin yardım sözü verdiği genç çobanların sürülerinden de birkaç koyun ölüp gitti. Bir sürüde ölen koyunların bulunması elbette olağandı. Bir kış içinde 10 kadar koyun yitirmek pek önemli bir zarar sayılmazdı. Asıl sıkıntı, asıl kırım ileride baharın başlangıcında olacaktı. Sonra havalar birden ısındı. Koyunların memeleri de sütle dolup şişmeye başladı. Ama pek zayıftılar. Bir deri bir kemik kalmışlardı. Yine de memeleri her gün her saat biraz daha pembeleşerek şişiyordu. Böylesine zayıf oldukları halde karınlarındaki yavrularını ve süt dolu memelerini nasıl taşıyordu bu zavallılar? Başka bir sürüden birkaç koyunun kuzuladığı haberini duydular. Demek çiftleştirme döneminde zamanlama hatası yapılmıştı ve bu da bunun ilk belirtisiydi. Bir iki hafta sonra ağaçtan elma düşer gibi kuzular da dökülüvereceklerdi. Şimdi hazırlıklı olmalı, acele tedbir almalıydılar. Çobanın en zorlu günleri olacaktı o günler. Zavallı çoban, koyunların sağ salim doğum yapmaları için hepsiyle tek tek uğraşır, çobanlık yaptığına bin pişman olurdu. Aynı anda hangisine yetişecek, hangisine bakacaktı? Ama kuzular esenliğe kavuşunca, hele büyüyüp kuyruklarını sallaya sallaya koşmaya başlayınca çobanın keyfine diyecek olmazdı. Zor olsun, zar olsundu da tek o günleri görsündü. O zaman utancından el alemin yüzüne bakamaz duruma düşmezdi. Kuzulama zamanında kolhozdan yardımcı kadınlar geldi. Bunların çoğu yaşlı ya da çocuksuz kadınlardı. Köyde bu durumda olan kadınlar güçlükle razı edilmiş, onlar da nazlana nazlana gelmişlerdi. Tanabay'ın sürüsüne iki yardımcı verildi. Bunlar yatak yorganlarını, bez çadırlarını ve kullanacakları eşyayı da kendileri getirmişlerdi. Yardımcılar gelince işler biraz yoluna girmeye başladı. Aslında bir sürü için en az 7 yardımcı gerekirdi. İbrahim, sürü kuzulama yerine geçer geçmez bu kadar yardımcıyı göndereceğine yemin etmiş, kesin söz vermiş, şimdilik 2 yardımcıyla idare etmesini istemişti. Sürüler dağ eteğindeki kuzulama merkezine inmeye başladılar. Tanabay sürüyü kuzulama merkezine götürürken kadınların eşyalarını taşımaya ve yeni konak yerine çadırlarının kurulmasına yardım etmesini Aşim Bulatkov'dan rica etti. Onların kafilesini sabah erkenden yolcu ettikten sonra kendisi sürüyü toplayıp arkalarından gitmeye başladı. Koyunlar hem yüklü hem zayıf oldukları için onları yormak istemiyor, ağır ağır gidiyordu. Kuzulama yeri 5 ağaç vadisiydi. Acemi çobanlara bu yolu göstermek için daha 2 kez vadiden dağa gidip gelecekti. Koyunlar pek ağır ilerliyordu ve Tanabay da onları zorlamıyordu. Fakat bu ağır gidişe köpeğin canı sıkılmış olacak ki sürüden ayrılmaya başladı. Oraya buraya gidiyor, sonra dönüp geliyordu. Güneş batmak üzereydi ama hava hala ılıktı. Sürü dağın eteğine indikçe ısı da artıyordu. Vadinin güneş gören yamaçlarında yeşil otlar çıkmaya başlamıştı. Yolda koyunların biri kuzuladı. Bu kadar erken doğmaması gerekirdi diye düşünen Tanabay, yeni doğmuş kuzunun kulağını burnunu temizledi. İlk kuzuların en az bir hafta sonra doğması gerekirdi ama işte ilk kuzu doğmuştu bile. Bu da nesi? Al sana beklenmedik bir olay diyordu Tanabay. Ya yolda ardı ardına kuzulamaya başlarlarsa diye endişelenen Tanabay öteki koyunları yokladı. Ondan başkaları doğuracak gibi görünmüyorlardı. Tanabay biraz rahatladı. Küçük kızları bu ilk kuzuyu görünce pek sevineceklerdi. İlk kuzu her zaman en sevimlisi olurdu. Bu kuzu da gerçekten pek sevimliydi. Kapkara kirpikli, kara tırnaklı, bembeyaz bir kuzucuk. Sürüde kaba tüylü birkaç koyun vardı. Kuzulayan koyun da bunlardan biriydi. İnce tüylü koyunlar tüysüz denecek kadar pek ince kürklü kuzular doğururlardı. Oysa kaba yünlü koyunların kuzuları bunun gibi tüylü ve sağlıklı olurdu. Hoş geldin kuzucuk, demek acelem vardı. Gel gör öyleyse aydınlık dünyayı dedi Tanabay. Doğuşun kutlu olsun Dölbaşı, senin gibi birçok kuzumuz olsun. O kadar çok olsun ki toprak görünmesin, melemeler kulağımızı doldursun ve hepsi yaşasın. Tanabay kuzuyu başının üzerinde dolandırdı. Ey koruyucu çoban ata, koyunların koruyucu ruhu, işte sürünün ilk kuzusu. Onu kolla, bütün kuzuları kolla, biz çobanları da kolla. Onları çepeçevre dağlar sarıyordu ve dağlar kımıldamadan suskun öylece duruyorlardı. Tanabay kuzuyu koynuna alıp kürklü paltosunun içine yerleştirdi. Koyunları sürmeye başladı. Ana koyun onun peşinden ayrılmıyor, acı acı meliyordu. Tanabay eğildi, koyuna yavrusunu gösterdi. Gel bak dedi, kuzucuğun sapasağlam, kaybolmuş değil, korkma. Kuzu Tanabay'ın kucağında ve kürkünün arasında kurumuş ısınmıştı. Akşama doğru sürüyü kuzulama korasına getirmişti. Konak yerinde büyük keçe çadır kurulmuş, duman tütüyordu. Yardımcı kadınların palatkaları da dikilmişti. İşler yolunda görünüyordu. Yalnız Aşim yoktu görünürlerde. O da yarın sürüsünü getirmek zorundaydı. Onun için deveyi alıp gitmiş olmalıydı. Görünüşe göre bir terslik yoktu. Ama biraz sonra Tanabay gördükleri karşısında kızgın çölde başını güneş çarpmış gibi beyninden vuruldu. Her şeyin kolhoz yöneticilerinin söylediği gibi olmayacağını biliyordu ama yine de bu kadar kötü bir durumla karşılaşacağını beklemiyordu. Sözde kapalı kuzulama korasının sazdamı çökmüş, duvarı yıkılmış, delik deşik olmuş, kapısı penceresi çürümüş, çatının tartmaları, kirişleri iyice bel vermiş. Rüzgar her yerden girip çıkıyor ve içerisi sanki bir kar deposu. Dışarıdaki karlar eridiği halde içeride öbek öbek kar var. Böyle bir durumla karşılaşacağını aklına bile getirmezdi. Eski açık koranın duvarları da yıkılmıştı. Tanabay neye uğradığını şaşırmış, aklı başından gitmişti. Kızlarının ilk doğan kuzuyu görüp sevinç çığlığı atışlarını bile gözü görmedi. Kuzuyu alelacele onların ellerine tutuşturup kuzulama korasına ve çevreye bakmaya gitti. Nereye gitse, neye baksa yıkılmışlık ve bakımsızlık görüyordu. Besbelli savaş yıllarından beri buraya hiç el sürülmemiş, hiç onarım yapılmamıştı. Her yıl kuzulama mevsiminde çobanlar ellerinden geleni yaparak o dönemi atlatmış, sonra da kapalı kuzulama korasını yağmurun, rüzgarın insafına bırakarak çekip gitmişlerdi. Koranın sözde çatısında yana düşmüş, çürümüş bir balya ot, şuraya buraya savrulmuş saman yığınları da vardı. Her nasılsa iki yarım çuval arpa unu ile bir sandık tuz da vardı bir köşede. Koyunlara verilecek yem, kuzuların altına serilecek saman ve kuru otlar bundan ibaretti. Yine o köşede camı kırılmış birkaç fener, paslı bir gaz tenekesi, iki kürek ve kırık bir tırmık görünüyordu. O anda Tanabay'ın aklından hepsinin üzerine gaz yağı döküp ateşe vermek, yakıp kül etmek, sonra da elini kolunu sallaya sallaya çekip gitmek geçiyordu. Tanabay geçen yıldan kalan ve kas katı olan gübre ve kar yığınlarına takılıyor, tökezleniyor, ne diyeceğini, ne yapacağını bilemiyordu. Durmadan aynı şeyi tekrarlıyordu kendi kendine. Aman Tanrım, bunu nasıl yaparlar, nasıl yaparlar, nasıl yaparlar? Sonra koradan fırlayıp çıktı, atını eğerlemeye başladı. Elleri titriyordu atı eğerlerken. Hemen kolhoza gidecek, gece yarısında herkesi ayağa kaldıracak, onlara günlerini gösterecekti. O İbrahim denen adamın, o başkan olacak Aldunoviç'in ve Çora'nın yakalarına yapışacak, canlarını okuyacaktı, hiç acımayacaktı. Madem ki Tanabay'a böyle bir itlik etmişlerdi, onlar da kendisinden başka türlüsünü beklemesinlerdi. Bu kadarı da olmazdı, canına tak etmişti artık. Caydar dizginlere yapıştı. Dur, nereye gidiyorsun dedi. Sakın gitme, in aşağı. Hadi beni dinle de in aşağı. Tanabay'ı durdurmak ne mümkün. Bırak, bırak dizgini diye bağırıyordu. Atı kırbaçlayarak karısının üzerine doğru sürüyordu. Bırak beni, geberteceğim onları, geberteceğim. Hayır, olmaz. İlle de birini öldürmek istiyorsan beni öldür. İki yardımcı kadın onların yanına koşup geldi. Kız da gelip ağlamaya başladılar. Baba, baba gitme diyorlardı. Tanabay'ın hiddeti biraz geçti ama yine de gitmek istiyordu. Tutma beni, görmüyor musun doğuracak koyunlar? Görmüyor musun burasının nasıl bir yer olduğunu? Yarın onları nereye sokacağız? Hani kuzu barınağı, neredeyim? Hepsi ölüp gidecek, sonra cevabını kim verecek? Bırakın da gideyim. Dur da dinle biraz. Diyelim ki gittin. Hepsini ayağa kaldırıp bağırdın, çağırdın. Neyi halletmiş olacaksın? Bugüne kadar bir şey yapmamışlarsa, çaresini bulamadıkları içindir. Güçleri, imkanları olsaydı, kolhoz yeni bir kora yaptırmaz mıydı?